Ayrım 7.
Zaten demin de dediğim gibi tuvalete zor kalkıyorum. Bu halsizlik her seans doluyordu. Diğerleri artık olmuyordu ama bu kez oldu. Ha, bir de biraz ateşim vardı. Meğer bu dördüncü tedavide verdikleri ilacı ilk kez vermişler. Çok ağır ve insanı mahveden bir ilaçmış. Mahveden derken yan etkileri mahvediyor. Yani kusturuyor, iştahsızlık yapıyor filan. Zaten doktor dördüncü tedaviye başlamadan önce annemlere söylemiş. En ağır ve en yorucu tedavi bu, dördüncüsü demiş. Her tedaviye başlamadan önce anne babalara kabul kağıdı imzalatıyorlarmış. Geçen gün annem söyledi. Bu dördüncü tedaviyi bazı çocuklar benden de ağır atlatıyorlarmış. Ben yine çok hafif geçirmişim etkilerini. O hafifse ağrı nasıl acaba? Aman kalsın, ağrını öğrenmesem de olur. O etkileri bana yetti de arttı bile. Mahvoldum resmen. Ha, ayrıca lökositlerin yükselmesi için de bir sebep daha var. Dördüncü tedavinin sonucunu alabilmemiz için ancak lökositlerin yükselmesi gerekmiş. Çünkü lökositler yükselmeden ilik alınmıyor. En çok da ilik ve su alınmasını seviyorum. Kızım sen manyak mısın? Acı çekmek hoşuna mı gidiyor diyeceksin belki ama acı filan çekmiyorum ki. Hatta hissetmiyorum bile. Beni uyutuyorlar, serıma bir uyku ilacı koyuyorlar. Sonra bir saniye içinde uyuyorum ve gözümü açtığımda her şey bitmiş oluyor. Bu uyku nedense çok tatlı geliyor bana. Annemlerle dalga geçiyorum. Onları kafaya alıyorum. Bu ilaç bende galiba bağımlılık yaptı. Ay, çok hoşuma gidiyor bu ilaç. Bir daha yapsınlar lütfen diyorum. Annemler de İngilizce doktorlara şakasına Burçen çok hoşuna gidiyormuş. Bir daha yapın istiyor. Deyince doktorlar kırılıyor. Bir anda bir saniye içinde uyuyormuşum. Annem öyle diyor. Hatta bir seferinde anne ben uyuyorum galiba diyecekken sadece anne ben u deyip uyuyakalmışım. Her kemoterapi seansından sonra ilik ve su alıyorlar belimden. Çünkü kemoterapi tedavisinde lösemili yani kanserli hücrenin ne kadar azaldığını ancak ilikten anlıyorlar. Ve her seanstan sonra ne kadar inmiş diye ilik alıyorlar. Kemoterapi tedavisi normalde 5 gün sürecek diye yatıyorum. Ama ateşim falan çıkınca tabii ki eve bırakmıyorlar. Ve o zaman da fazladan yatıyorum. Bu sefer olduğu gibi. Bu sefer de 5 gün diye girdim ama ateşim çıktı. Kustum, ağzım yara oldu ve lökositlerim düşük. Bu durumda eve bırakmazlar. Gerçi şu anda ateşim yok, kusmuyorum da. Fakat lökositlerim düşük olduğundan dolayı dışarı çıktığım anda mikrop alabilirim. Zaten steril odada kalıyorum ve odama maskesiz ve önlüksüz girilmiyor. Ayrıca yemeklerim de özel. Yani bana özel yemek geliyor. Çünkü enfeksiyon alırsam her şey yine uzayacak. Daha da önemlisi enfeksiyon çok tehlikeli. Çok şükür bu kadar düşük lökosite hala enfeksiyon olmadı. Doktorlar da çok korkuyorlar enfeksiyondan ve çok şaşırdılar. Bu lökositlerle hala enfeksiyon olmadı diye. Biz de çok korkuyoruz şu günlerde enfeksiyon olabilir diye. Dördüncü tedavi niçin bu kadar önemli diyeceksin. Pardon, daha doğrusu dördüncü tedavinin sonucu. Çünkü lösemili hücre sadece %30 kalmış. Türkiye'deyken %5 kalmıştı. Ama ara girdi ve tekrar yükseldi lösemili hücreler. Çünkü aptal Türk doktorları iki tedavinin arasını çok uzun bıraktılar. Ve herhalde o sırada tekrar yükseldi lösemili hücreler. Türkiye'de diğer tedaviye ha bugün geçerim, ay belki yarın geçeriz, belki de öbür gün diye diye geciktirdi adiler. Ayrıca inanır mısın iliği de suyu da Türkiye'de bayıltmadan alıyorlar gözümün önünde. Esas şimdi yazacağımı iyi oku. Ameliyatta bile bayıltmadılar beni. Bir saat falan çektiğim acıyı anlatamam. Resmen kestiklerini, diktiklerini her acıyı hissediyordum. Sanki bir uyku ilacı yapsalar ya da bayıltsalar canları çıkar. Zaten Türkiye'de bana yanlış teşhis koydular. Hani Brusella, sütten geçen hastalık demiştik ya sana. Meğer alakası yokmuş. Allah aşkına kanserle Brusella'nın ne alakası var? Buradaki hemşireleri görmelisin. Dünya şekeri. Anlatmakla anlamazsın. Ancak görmen lazım. Hele doktorlar, onlar da mükemmel. Dünyanın en ünlü doktoru Profesör Ram hastaları çocuğu gibi görüyor. Geçen gün bana sarıldı, öptü. Hemşireler ilaçlarımı kendi elleriyle içiriyorlar. Dudağıma krem sürüyor, yatağımı her gün değiştiriyorlar. Ne istesem anında getiriyorlar. Çorba mı dedim? Hemen ne çorbası istersem kendi elleriyle yapıp getiriyorlar. Muz, tost, dondurma ne istersem isteyeyim. Spagetti, bol soslu. Her istediğini getiriyorlar bu hastanede. Olsun o kadar. Günde 1227 mark ödüyoruz buraya. Kampanya olmasa imkansızdı başa çıkmamız. Ayrıca odamda tam 3 tane televizyon, bir video, bir de Atari midir, bilgisayar mıdır ne var? Ben Türkiye'de bazen korkunç ağrı krizlerine giriyordum. Brusella sandığımız zamanlar, yani hastalığın başları sayılır. Ağrılarım 24 saat falan geçmiyordu bazen. Gece yarıları acillere gidiyorduk. Hemşire bana yanlış iğne yapmıştı. Ayrıca 3 tane ağrı kesici iğne yapıyorlardı. O bile işe yaramıyordu. Ağrıdan kıvranıyordum. Yine bir gün ağrı krizim tuttu. Daha doğrusu o yanlış iğne yaptıklarının sabahıydı. Derken yanlış damara mı ne yapmış? Damar patlayıp morarmış ve şişmişti. İşte o sabah yine acile gittik. Ağrıdan kıvranıyorum, bir yandan da midem bulanıyor. Kap istedik, hemşire bizi bir azarladı. Bekleyin 2 dakika burada. Dünya kadar hasta var dedi. Bari çok hasta olsa. Olsa olsa 5 kişi vardı odada. Sonra kabı verdiler. Bir yandan midem bulanıyor, bir yandan kusuyorum, bir yandan da o korkunç, geçmek bilmeyen ağrılar. İnsan bu durumda normal olarak ağlar. Bu kadar acıya gülecek halim yok herhalde. Yine aynı hemşire bize hışımla dönüp baba ve anneme ''Sussana be, burada bu kadar hasta var, hiçbiri senin gibi ağlıyor mu? Hem bu kadar kişiyi rahatsız etmeye nereden hakkın var senin?'' diye bir bağırdı ki annem de kızdı kadına. ''O daha çocuk, hem çok ağrısı var, ne yapsın yani, gülsün mü bu durumda?'' dedi. Kadın da annem öyle deyince sesini çıkartamadı. Bir seferinde röntgen çeken adam ve yanındaki hemşire midir nedir? Bir azarladılar bizi. Sıramızı alıp içeri girmiştik. İki salak birden başladılar. Burada beklemeyin de gidip dışarıda bekleyin. Gidin sıra alın da. Sıra zaten bizdeydi. Ayrıca sıramızı da almıştık. Sonra kadın birden anneme aptal demez mi? Annem duymadı sandı önce. Duyduğunu öğrenince yani anlayınca mosmor oldu. Sonra benim İstanbul'dayken de mikrop kapmamam gerekti. Onun için odam sürekli temizleniyordu. Teyzem oradayken o bazen de annem siliyordu yerleri filan. Elektrik süpürgesi bile yapıyorlardı hastane odasını. Hallerini görmeliydin. Benim yattığım odanın karşısında büyükçe bir banyo var. Benim odamda sular akmıyordu. Mikrop kapmamam gerek diye doktorlar bana koskoca üniversite hastanesinde sular akmıyor. Akınca da benim odama sıcak su gelmiyor. Su en büyük, en gerekli temizlik maddesi. Susuz insan nasıl temiz olabilir ki? Mantığım almıyor. Karşı tuvaleti teyzem bir temizledi. Öyle bir temizledi ki yerlere kadar amanyoklarla. Sonra beni kovadan su boşaltıp yıkadılar. Zaten Cerrahpaşa'da kaldığım sürece kovadan su boşaltıp yıkanıyordum. Ne kadar ilkel bir yıkanma yöntemi değil mi? Ama pis kalmaktan iyidir. Ayrıca doktorum da nasıl ukala ve sevimsiz bir kadındı anlatamam. Buzdolabı gibi soğuktu. Bir kere bile güldüğünü görmedim. Bir keresinde sırtımdan omurilikten su almışlardı. Su alındığı zaman 24 saat hiç kalkmadan yatmam gerekmiş. Fakat doktorlar bize hiç böyle bir şey söylemediler. Kadına kalkabilir miyim yoksa azıcık yatayım mı dedim. O da bana istersen 10 dakika yat dedi. Sonra Almanya'ya gelene kadar hatta geldikten 3 gün sonraya kadar başım ağrıdı. 15-17 gün filan hiç durmadan baş ağrısı çektim onların hatası yüzünden. Daha doğrusu bilgisizliği yüzünden. Profesör kadın bile korkmuş. Beyin kanaması olabilir mi diye. Profesör etrafı velveleye verdi. Göz doktorlarını, onkoloji mi neyse işte bir sürü doktor çağırttı. Muayene ettiler. Bütün gece acaba beyin kanaması mı diye yüreğimiz ağzımıza geldi. Doktor bile beyin kanamasından şüphelenirse bizim korkmamız normal. Ertesi gün anneme gelmiş, siz çok telaş yaptınız. Biz de onun için size bu kadar telaş yapınca şaşırdık demez mi? Olamaz böyle bir şey. Kendi hatasını örtbas etmek için anneme bok atıyor. Oysa kadın söylediğinde annem hiçbir şey yapmamıştı. Çünkü benim odamda konuştular. Biz sadece gece evini aradık onun. Çünkü kendi vermişti evinin numarasını. Önemli bir şey olursa bir şey sormak istersek diye. Gece babamlar evden arayıp sormuş. Annem o zaman da benimle hastanede kalıyordu. Annem şimdi de benimle kalıyor. Beni hiç yalnız bırakmıyor. İlk kez çıktı sayılır. 2,5 aydır ikinci ya da üçüncü çıkışı. Elif'le babam da hastanenin karşısında bize verdikleri apartman katında kalıyorlar. Tedavi aralarında ben ve annem de oraya çıkıyoruz. Orada benim ve Elif'in yattığı küçük bir oda ve büyükçe bir salon var. Bir tuvalet ve bir de mutfak. Kimseye söyleme bana yazmalarını. Hani evvelden demiştim ya bana yazsınlar, lütfen söyler misin demiştim ama vazgeçtim, söyleme. Zaten yazacakları varsa yazarlar. Zaten yazacakları, arayacakları falan olsaydı şimdiye kadar çoktan yaparlardı. Demek ki yok. Boş ver. Bazılarının böylece bu kötü günlerimde nasıl insanlar olduğunu, gerçek yüzleri ortaya çıktı belki de. İyi dost kötü günde belli olur derler ya. İşte kötü dost da iyi dost da kötü günde belli oluyor. Senin borcunu nasıl ödeyeceğimi hiç bilemiyorum. Bu kötü günlerimde hep yanımdasın. Yanımda olduğunu bilmek, hissetmek o kadar güzel ki. Bu beni çok mutlu ediyor. Bunu bilmeni istiyorum. Biliyor musun? A takımına buranın adresini verdim ya. İnsanlar bana mektup yazsınlar diye. İşte o adresi alanlardan yaklaşık 800-900 mektup, belki biraz daha fazla bile mektup geldi. Bir dakika ara vermek zorundayım. Çünkü lökositlerim yükselsin diye bacağıma iğne yapacaklar. Bekliyorlar. Evet, iğnem yapıldı. Bu iğneyi her gün yapıyorlar bacağıma. Sanırım yazacaklarım bu kadar. Zaten daha ne olacak? Destan yazdım neredeyse. Gelince çok eğleneceğiz değil mi? Burçak Çerezcioğlu. Not. Şimdi çorba içeceğim. Az sonra devam ederim. Daha doğrusu ağzım yanmazsa içeceğim. Denemekte fayda var. Aralık 1993. Merhaba canımın içi Burcu Öncallı. Seni nasıl özledim anlatamam. Mektubuna uçtum. Deli kız, mektubunda döndüğünde beni unutmuş olsan da ben seni asla unutmayacağım diye yazmışsın. Ne biçim laf öyle? Seni hiç unutabilir miyim? Hem niye unutayım? Ben değişmedim ki. Aynı Burçağım. Sen benim en eski ve en iyi dostlarımdansın ve en çok eğlendiğim arkadaşımsın. Hatırlarım da en çok eğlendiğim ve hiç unutmadığım günleri seninle yaşamışız. Bir araya gelince amma azardık ama. Örneğin hatırlar mısın bilmiyorum. Şişli Lisesi'nin önünde 2-3 sene önce su şişeleriyle birbirimizi sırılsıklam etmiştik. Sonra bir gün sinema günlerinde Mahkum adlı bir filme gitmiştik. Hani filmde kadın bir müzede kilitli kalıyordu. Sonra bir adam ona tecavüz ediyordu. Sonra mahkeme yapılıyordu. Adam suçlu mu diye. Hatırladın mı? Biz filme güzel, kaliteli ve normal bir film diye gitmiştik. Ama film ne kadar açıksa çıktı. Benim yüzüm kızardı seyrederken. Neyse, bir daha bilmediğimiz filmlere gitmeyiz. Bir kez de yanlışlıkla bebeğe girmek isteyip Karaköy'e gitmiştik. Bir seferinde de Taksim'de ayı bir herif takip etmişti. Çok korkup Vakkorama'ya girmiştik. Bir kez de yemek yemiştik. Ben, annem, babam, annenin yemekleri güzeldi. Doğrusu bizimki de güzel yapar. Neyse, sonra RTL'yi seyretmiştik. Ve şu anda hatırlamadığım ne güzel günlerimiz oldu. Ben Türkiye'ye gelince annen artık izin verir umarım yatıya kalmana. Ama eğleniriz. Sen şimdiden söz ver ki işimizi sağlam alalım. Sabahlarız. Sabaha kadar yer, konuşur, korku, komedi kasetleri seyrederiz. Yorganların altına girip bizim salondaki çekyatı açıp cipsleri, popcornları, kolaları midemize indiririz. Sonra gecenin ilerleyen saatlerinde dondurulmuş pizzalarımızı fırına veririz. Sonra kartdor ya da algida cornetto dondurmalarımızı çıkarıp lüpletiriz. Ertesi günde 200 kilogram olmuş bir halde annemler bile bizi tanımaz. Daha bitmedi çünkü babamın ünlü 2 saat hazırlanan kahvaltısı var. Neyse ki midemiz biraz mola vermiş olacak çünkü kahvaltıyı çok uzun hazırlıyor. 10'da kalksak 12'de 12.30'da ancak hazır. Ama mükemmel. Bir kuş sütü eksik. Çeşit çeşit zeytinler, peynirler, ekmekler, simitler ve daha neler neler. Ay iştahım açıldı. Zaten kemoterapide verdikleri ilaçlar yüzünden bütün ağzım solunum boruma kadar yara. Dudaklarımın üst kalın derisi kopuyor ve 15-20 gündür ağzıma tek lokma girmiyordu. Çünkü yaralarımdan dolayı yiyemiyordum. Nasıl ölmedin o kadar gün açlıktan öleceksin? Serumdan verdikleri şeyler tok tutuyordu. Ama dün ve bugün yavaş yavaş yemeye başladım sayılır. 2 gün evvel bir şeyler yedim. 2 günden evvel de 20 gün daha yiyememiştim. 20 gün daha hastanede yattım. Korkunç günlerdi. Ayrıca tehlikeli de. Burnuma oksijen borusu bağlandı. Çünkü nefesim yetersizdi. Bu da tehlikeli. Yani oksijen yetersiz olması. Yani 40 gündür sadece 2 gün eve çıktığımda biraz yedim. Neyse hastalıktan fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü pek anlayamayabilirsin. Hem zaten tatsız bir konu. Doğrusu yazacak bir şey de kalmadı. Aşk olsun Burcu. Ben bu hasta halsiz halimle destan yazdım. Neredeyse sen 2 satır yazmışsın. Bir daha uzun isterim. Zırvalasan da ne yazarsan yaz. Ya da en büyük hayallerini anlat bana. Veya yaşamın ilerisinde neler yapmak istiyorsan. Benimkilerini sen nasıl olsa biliyorsun. Okuldan beri aynı hayal. Hiç değişmedi. Benim çılgın arkadaşım. Ben gelince dağıtacağız. Beni bekle ha. Seni çok seviyorum. Burçak. Gecenin bu saatinde bir ben uyanığım, bir o. Ben seni bekliyorum. O benim uyumamı. Mehmet Çerezcioğlu. Hanover, Germany. Saat 21.30. 28.12.1993 Salı. Muhteşem, olağanüstü bir rüya gerçekleşiyor. Ve biz yarın ailecek Amerika'ya uçuyoruz. Çok uzun zamandır ne yazık ki yazamadım. Ama neyse ki şimdi halim var ve vakit buldum. Gerçi benim için vakitten bol ne var ki? Ama günler öyle hızlı geçiyor ki ha şimdi yazarım, ha yarın yazarım diye sürekli ertelendi. Bugün saat 19'da filan önderciyim aradı. Çok özlemişim. Doğrusu onu ağabeyim kadar seviyorum. Sevdiğim sayılı insanlardan biri o. Sayılı diyorum. Çünkü ben hayatta az insanı severim. Çünkü sanıyorum insanları çabuk ve iyi tanıyan biriyim. Ve iyi tanıdığım için, çabuk tanıdığım için hemen değerlendirebiliyorum. Tedavim tam olarak bitmedi. Daha doğrusu sanıyorum kemoterapi tedavisi bitti. Amerika'dan döndükten sonra bir ay daha tedavi olacakmışım. Ama daha hafif tedavi ve büyük ihtimal ilik vermek gerekmeyecek demiş Doktor Rahim. Rahim annemlere 7 gün önce filan tedavilerin çok iyi sonuç verdiğini, yılbaşında 2 haftalığına istediğimiz yere gidip tekrar Hanover'e dönüp bir ay daha tedavi olacağımı söylemiş. Annemle babam bana 15 günlüğüne Amerika'ya gideceğimizi ve tedavilerin çok iyi sonuç verdiğini söylediklerinde gerçekten çok ağladım. Resmen çıldırıyordum. Hayatımdaki en büyük hayalim birlikte gerçekleşiyor. 8 aydır olan isteğimi herhalde tahmin edebiliyorsundur. Tabii ki sağlığıma kavuşmak, çabucak. Ama sonunda o da gerçek oluyor. Uçak yarın sabah 10.45'te kalkacak. Zaman yaklaştıkça bunun bir rüya değil, şans ve gerçek olduğuna inanıyorum. Ve de gitgide heyecanlanıyorum. Lufthansa ile uçacağız. Birinci hafta Alinciğimizle Boston'da, ikinci hafta da Huriye teyzelerde Chicago'da kalacağız. Yılbaşında buraya gelip beni canlı yayınla ATV'de televizyonda göstermeyi teklif etmiş A takımı. Babam da tamam demiş. Neyse, daha sonra A takımından Nevin'le telefonda konuşmuş ve Hanover'e gelemeyeceklerini çünkü karar değiştirip Amerika'ya gideceğimizi söyledik. Ve tabii ki bu durumda televizyona çekemeyecekler. Aman ne iyi. Zaten rahatsız olurum kameradan. Hele yılbaşında rahatsız, tedirgin olmayı hiç istemezdim. Ucuz atlattım. Ucuz kurtuldum televizyondan. Artık Amerika'da yazarım. Zaten önemli olanları yazdım ya, içim rahatladı. Çünkü yazamadım diye çok huzursuzdum. Ah, bir şey unuttum. 24'ünde yani Christmas'ta annem güzel yemekler yaptı. Biz de şık şık giyinip makyaj yaptık. Tabii ki babam haricinde. Ha, madem sayfa bu kadar boş, sana sarışın, at kuyruklu, yeşil gözlü genç doktordan da bahsedeyim. Staj yapıyor ve 24 yaşında filanmış. Ama ne yazık ki bıyıkları var. Sarı sarı bıyıkları. Bıyıksız olsa da daha yakışıklı olurmuş. Adı Lurchman. Bu akşamlık benden bu kadar. Mutlu seneler. Saat 24.40. Amerika, Boston. İşte ben buradayım. İnanılmaz ama Boston'dayız. Yarın sabah Chicago'ya uçuyoruz. Evet, sana bu rüya ülkede neler yaptığımızı yazayım. Bir kere şunu söyleyeyim ki hiç hayal kırıklığına uğramadım. Tam umduğum ve düşlediğim gibi mükemmel. Zaten emindim hayal kırıklığına uğramayacağımdan. Buranın mükemmel bir rüya ülkesi olduğuna emindim. Gerçi filmlerden falan gördüğüm kadarıyla aşıktım bu ülkeye. Ama gerçekten aynı filmlerdeki gibi evler, insanlar, mağazalar, caddeler, gökdelenler, okullar, hepsi aynı filmlerdeki gibi. İlk gün Alem ve babası, annesi bizi havaalanından alıp eve getirdiler. Genelde Mel'leri gezdik. Mel içinde dükkanların, kafelerin olduğu büyük market. Rivera adında yarım saat uzaklıktaki bir yere gittik. Gece deniz kenarında arabada balık yenen bir kafe vardı. Ay, bu ne biçim cümle? Daha doğrusu bir kafe var. Fakat oturulacak masaları yok. Yiyeceğini oradan alıp arabada yiyorsun. Zaten özelliği o. Herkes arabada yiyor. Bir günde Rockport adında yine deniz kenarı olan bir yere gittik. Çok şirin. Küçük evler, dükkanlar var. Oraya gittiğimizde de hava kararmıştı. Orası 1,5 saat uzaklıkta. Yılbaşı gecesi kaçta yattım tahmin et. Tavuklar gibi 2'de yattık. Çünkü sabahları da 9-9.30'da falan kalkıyoruz. Zaten çok yorgunduk. Önce yemek yedik ve ardından arabayla yılbaşı için bir eve bakmaya gittik. Evde 3000 tane renkli ışık vardı. Ve renkler değişiyordu. Çatı katının penceresinde de bir bilgisayar, içinde de karda kızağa binmiş Noel Baba vardı. Sonra bilgisayardaki resim de değişiyordu. Resim değil, hareket ediyordu. Noel Baba filan. Sonra geldik eve. Saat 12'de eve gelirken arabada geçirdik. Sonra hemen arabalardan indik. İki arabayla. Biri Alinlerin arabası, biri de bizim kiraladığımız araba. Bizim kiraladığımız araba 94 model Dodge Spirit. Araba kiraladık çünkü çok kalabalığız. Bir arabaya sığmıyorduk. Ha, ne diyordum? Arabalardan indik ki saat 12'yi hem arabada karşılamayalım hem de öteki arabadakilerle Alin, annesi, babası, Elif birlikte birbirimizin yeni yılını kutlayalım diye indik. Ben elimde kameraya çığlık çığlığa bağıran, öpüşen, birbirinin yeni yılını kutlayan, Happy New Year diye bağırıp şarkı söyleyen, söyleyen tipleri kameraya. Ay, inanmıyorum, bu kaçıncı yanlışım. Yakında Türkçe unutacağım resmen. Şimdi de kameraya yazacakken kemiğe yazmışım. Evet, ne diyordum? Onları saat 12'de kameraya almakla meşguldüm. Sonra eve geldik. Saat 2'de konuştuk ve yattık. Az önce de Seda'ların evine gittik. Bir gece, daha doğrusu akşam 8.30'da Ali'nin arkadaşları Serda, Linda, Sevan geldiler. Linda'nın arabasıyla 7 kız saat 21'de bir kafeye gittik. Bir gün New York'a gitmeye karar verdik. Ama kar fırtınası olacak dedi hava durumu. Biz de yollarda sefil oluruz diye vazgeçtik. Bugün eve gelirken, Mel'den dönerken yani Ali'nin okulunu da görelim dedik. Gerçi Elif ve Ekin dün Ali'ni okuldan almaya gittiler ve okulu dün gördüler. Ben, annem ve babam o sırada hastaneye tahlil için gitmiştik. Neyse ki şükürler olsun bir sorun yok. Ben de okulu göreyim diye önünde durduk. Baktık ama kapı kapalıydı. Bugün kendime bej rengi 42 dolara bir 500 bir aldım. Dün de Downtown yeni şehrin merkezinden Harley Davidson bir tişört ve Davidson bir düğme aldım. Geçen gün de inanılmaz ucuz bir fiyata neredeyse hamburger, kola, patates fiyatına çok şık, siyah, topuklu, önden bağcıklı bir ayakkabı aldım. 5 dolar. Ama sale olduğu için aldığım şeyleri de yazıyorum ki ay ben bunu nereden almışım diye düşünmeyeyim. Hem Amerika'daki bir çöp parçası bile değerli benim için. Çünkü Amerika'ya ait onun parçası. Belki sana çocukça geliyordur ama eğer senin de bu kadar sevdiğin ve onun için yaşadığın en büyük idealin varsa belki sen de beni anlamışsındır. Uykum geldi, yatmalıyım. Yarın erken kalkacağız çünkü. Yatmak için geç bile kaldım. Amerika'ya girdiğimiz anda uçakta ve de ayak basınca içimden kendi kendime bir söz verdim. Bir zaman Amerika'ya geleceğim, Amerikalı olacağım ve bu ülke için güzel şeyler yapacağım dedim. İsterdim ki Amerika'ya gelip aktrist, manken ya da rock şarkıcısı falan olmak. Kim bilir, şans. Dünyada hiç umulmadık şeyler oluyor. Örneğin geçen gün Ali'nin ağabeyinin patronu bize kutsal gözyaşı gönderdi. Beyrut'ta dindar bir kızın evinde küçük bir Meryem Ana biblosu varmış. Birden Meryem Ana'nın gözünden yaşlar akmaya başlamış. Araştırmacılar falan gelip bibloyu araştırmışlar ama mucize. Bibloda hiçbir hile falan yok. Biblo gerçekten ağlıyor. Biz de gördük ağladığını ama Beyrut'a gidip görmedik canım. Sarkses'in Ali'nin ağabeyi patronuna biri kasete çekmiş. Sarkses de ondan çekmiş. Biz de evde seyrettik. Binlerce kişi o biblonun olduğu evi ziyaret edip onun kutsal gözyaşlarından alıyormuş. Hastaları da iyileştirirmiş o gözyaşı. Biz de sürdük alnıma filan. Evet, artık yatmalıyım. Amerika, seni çok seviyorum. Saat 8:50, Chicago. 5 Ocak 94. Hi my lovely. Bugün 3:30 gibi uçak Boston'dan Chicago'ya geldi. Uçakta Rob Lowe'a benzeyen çok yakışıklı bir genç vardı. Kendimi beğenmişlik gibi olmasın ama hani bakmadı da değil. Masmavi gözleri, sarımsı da saçları vardı. Havaalanından bizi Huriye teyze ve oğlu Barış aldılar. Bir de onların arabasına sığmayız diye araba kiralandı. Minibüs tipi bir şey. Ama güzel bir araba. Zaten ancak o tip arabaları rahat sığarız. Çünkü çok kalabalığız. Havaalanından gelirken etrafı gördüğün kadarıyla güzeldi. Ve burada ne var tahmin et. Home Alone filminin çevrildiği ev bu kaldığımız eve yakın. Gördük. Bir kez de gidip kamerama fotoğraf çektik. Evet, dün geceden beri daha ne olabilir ki? Yazacaklarım bugün ancak bu kadar. Saat 21 oldu ama sabah 7'de kalktık diye şimdiden uykum geldi. Şimdi yatacağım canikom. Sana iyi geceler.